Ayrım 17, sayfa 196. Liman Paşa ilk olarak Saros'a gitmiş, savunma düzenini gözden geçirmişti. En tehlikeli bulduğu yer orasıydı. 31 Mart çarşamba günü yaverleri Esat Paşa ve kol ordudan bir kurma ile Eceabat'a geldi. Gelecekleri 9. ve 19. tümen komutanlarına bildirilmişti. 9. tümen komutanı Albay Halil Sami Bey ve 19. tümen komutanı Yarbay Mustafa Kemal komutanları iskelede karşıladılar. Liman Paşa'nın Mustafa Kemal'e soğuk davranması Esat Paşa'yı şaşırttı ama nedenini soramadı. Mustafa Kemal bu tavrı çok doğal bulmuştu. Almanlara güvensizliğini açıklamış birine Liman Paşa'nın dostça davranması beklenemezdi. Gelenler için güzel atlar hazırlanmıştı. Önce Kabatepe'ye sonra Alçıtepe'ye gidilecekti. Dipnot: Kabatepe ve Alçıtepe ziyaretleri Liman Paşa'nın yeni savunma düzenini ilk açıklaması hakkında. Mustafa Kemal Arıburnu raporu sayfa 15. Liman Paşa'nın gerekçeleri hakkında Türkiye'de 5 sene sayfa 81. Kurmay Binbaşı Kadri Perk Çanakkale Savaşları tarihi sayfa 55. Ordu komutanı daha kararını açıklamadığı için olası savaş alanlarına duyduğu bu ilgi büyük memnunluk uyandırmıştı. Araziyi ve savunma düzenlerini görerek ve ilgili komutanları dinleyerek bir değerlendirme yapacağı sanıldı. Yanıldıklarını Kabatepe'de anlayacaklardı. Kabatepe'nin güneyi ve kuzeyi çıkarma yapılması olasılığı en yüksek olan iki yerde. Bu kesimden 27. Alay sorumluydu. Komutanları 27. Alay Komutanı Yarbay Şefik Bey ile Kabatepe'den sorumlu 3. Tabur Komutanı Yüzbaşı Halis Bey karşıladılar. Kabatepe'nin kuzeyi de güneyi de iyi berkitilmişti. Savunma düzeni düşmanı en zayıf olduğu anda, yani karaya çıkarken imha etmek esası üzerine kurulmuştu. Alayın büyük kısmı bu nedenle kıyıya ve kıyı yakınına yerleştirilmişti. Üçte biri çabuk yetişebileceği uygun bir uzaklıkta yedekteydi. Kocadere köyünde. Ağır makineli tüfekler, Northernfield'lar... Dipnot: Northernfield makineli tüfeği anımsatan en küçük çaplı otomatik top. Northernfield'ler gizli, sağlam yuvalara yerlere yerleştirilmişti. Eldeki az tel örgü de iyi değerlendirilmişti. Esat Paşa burayı ilk kez görüyordu. Mareşal'ın yanında izinsiz düşünce belirtmek gibi bir saygısızlık yapmamak için susuyordu. Ama çok beğendiği yüzünden belli oluyordu. Albay Halil Sami Bey temiz kalpli, duyarlı, onuruna çok düşkün bir komutandı. Liman Paşa'dan övgü geleceğini sanarak saygıyla beklemekteydi. Liman Paşa verilen bilgileri yarım kulak dinliyor, gözleriyle çevreyi tarıyordu. Sıkıldığı belliydi. Sonunda patladı. "Hayır, bunlar bütünüyle yanlış. Ordumuzun savunmak zorunda olduğu kıyıların uzunluğu 120 kilometre. Bu uzunlukta bir kıyı birlikleri böyle yan yana dizerek parmaklık düzeni kurularak savunulamaz. Eldeki birlik sayısı buna yetmez. Ayrıca düşman donanmasının yoğun ateşi altında asker asla tutunamaz. Bombardımandan sonra savaşa devam edecek cesareti de kalmaz. Daha savaş başlamadan çok büyük kayıp veririz. Onun için bu düzen tümüyle değişecek. Kıyıda gözcü postaları, küçük güvenlik birlikleri bırakılacak. Büyük kısım geri alınacak. Donanma ateşinin erişemeyeceği kadar uzağa. Geride toplanan kuvvet düşman karaya çıktıktan sonra harekete geçecek. Düşman süngü hücumuyla denize dökülecek." Albay Halil Sami Bey çok düşünülerek gerçekleştirilmiş olan savunma ve yerleşim düzenini korumak istedi. "Efendim, çok haklısınız. Bütün kıyılar elbette böyle korunamaz. Ünlü kuraldır. Her yeri örtmeye kalkan hiçbir yeri örtemez. Ama her kıyı tehlikeli değil. Kimine çıkarma yapmak imkansız, kimine çıkarma yapmanın bir yararı yok. Biz ancak çıkarma yapılma olasılığı yüksek ve tehlikeli kesimleri böyle koruyoruz. Asker sayımız bunun için yeterli. Donanma ateşinin erişemeyeceği uzaklık ancak 3-4 saatte aşılabilecek bir uzaklık demektir. Kıyıya çıkan birlik iyice bir birlik ise 3-4 saat içinde sağlamca yerleşmiş olacaktır. Onu bir daha da oradan söküp atamayız. Süngü hücumu askerimizin erimesiyle sonuçlanır. Onun için izin verirseniz..." Liman Paşa fazla bile dayanmıştı. Albayın sözünü kesti. "Yeter, itirazı bırakıp ne dediğimi anlamaya çalışın. Esas kuvvet geriye gidecek. Kıyılarda gözcüler, küçük birlikler kalacak. Ağır makineli tüfekler de, toplar da geriye gidecek. Bu silahların donanma ateşi altına mahvolmalarına izin veremem. Donanma buraları çıkarma başlamadan önce dümdüz edecektir. Bu silahları düşmanı denize dökmek için hücuma geçince kullanacağız." Dipnot: Karaya çıkmaya çalışan düşmana karşı en etkili silah ağır makineli tüfek. Liman Paşa bunları da topları da kıyıdan uzaklaştırıyor. Donanma ateşinin ve ağır makineli tüfeklerin himayesine karaya çıkacak düşmana küçücük birlikler piyade tüfekleriyle karşı duracaklar. Halis Sami Bey yanıtlamak istediyse de Esat Paşa sus diye işaret etti. Koca Mareşal'e ayaküstü itiraz etmek yakışık almazdı. Bu sorun sonra çok gerekirse saygı çerçevesinde ele alınırdı. Liman Paşa bir daha Halis Sami Bey'e bakmadı bile. Esat Paşa'ya Yarbay Şefik ve Yüzbaşı Halis Beylere ne yapılmasını istediğini arazi üzerinde göstererek açıkladı. Sonra hiç konuşulmadan hızla Alçıtepe'ye gelindi. Türklerin neşesi kalmamıştı. Uzaktan beyaz bir atlı geçti. Liman Paşa düşman beyaz rengi fark eder diye çok kızdı. Orduda hiçbir beyaz at istemiyorum. Dipnot: bütün açık renk atlar boyatılır. Fahrettin Altay, sayfa 87. Komutanları burada 25. Alay Komutanı Yarbay İrfan Bey karşıladı. Halis Sami Bey dinlendirmek için Yarbay Kadri Bey'in 26. alayını geri çekip bu kesimin sorumluluğunu 25. alaya vermişti. Alçıtepe'deki gözetleme yerine çıkıldı. Alçıtepe, Alçıtepe köyünden biraz geride, 217 metre yüksekliğinde bütün Seddülbahir bölgesine egemen, türlü diken ve çalılarla örtülü bir yerdi. Seddülbahir'e çıkarma yapacak kuvvetler için ilk hedef olacak, çok büyük önem kazanacaktı. Alçıtepe'den bütün Seddülbahir kıyıları, boğazın girişi Anadolu yakası görünüyordu. Liman Paşa Seddülbahir kesiminin 25. alayca tutulduğunu öğrendi. İrfan Bey emrini verdi. Kıyıda fazla birlik kalmayacak. Düşündüğü savunma düzenini bir daha açıkladı. Asıl kuvvetler geride, donanma ateşinden uzakta, bir arada bulunacak. Çıkarma olursa topluca hücuma geçecek. Çıkarma yerleri kesin belli olunca bütün birlikler yardıma koşacak. Düşman hep birlikte denize dökülecek. Güçlü düşmanla ancak böyle oynak bir savunma düzeniyle başa çıkılabilir. Dipnot: Türk askeri tarihçilerinin, araştırmacıların hepsi Liman Paşa'nın var olan savunma yöntem ve anlayışını, Gelibolu şartlarını hiç dikkate almadan değiştirmesini ağır dille eleştiriyorlar. Yeni yöntem pek çok Türk gencinin canına mal olacak, savaşı 9 ay uzatacaktır. Bazı araştırmacılar Liman Paşa'nın bu yöntemle savaşı bile bile uzattığını, İngiliz ve Fransız kuvvetlerini uzun süre Gelibolu'da tutup oyalayarak Batı cephesine gönderilmelerini önlediğini ileri sürmekte, Türk kanıyla Alman çıkarını savunduğunu iddia etmekteler. Şunu belirteyim, bu kuşku sonradan uyanmış değildir. Savaş içinde duyulmuş ve yayılmıştı. Yeni olan konunun genişçe incelenip yazılmaya başlanmasıdır. Bu konudaki son ayrıntılı ve esaslı çalışma Doktor İsmet Görgülü'nündür. Çanakkale'de Almanların niyeti. Çanakkale araştırmaları, Türk yıllığı, sayı 1, sayfa 161-178. Oynak savunma yönteminin nasıl işlediğini de göreceğiz. Bilinen açık, kanıtlı gerçekleri aktarmayı sürdüreceğim. Liman Paşa'nın zaten Kabatepe ve Seddülbahir'i tehlikeli görmediği de anlaşıldı. Düşmanın öncelikle Saros'a, ikinci olarak Karşıyaka'daki Beşige'ye çıkarma yapacağını tahmin etmekteydi. Saros'a çıkarak Yarımada'nın girişini kapatabilir, Yarımada'daki Türk birliklerini boğabilirdi. En tehlikeli kesim Saros'tu. Dipnot: Liman Paşa'nın Saros ve Beşige düşüncesinin uzun bir inceleme sonucu elde edilmiş bir kanı değil, bir saplantı, sabit fikir olduğu zamanla anlaşılacak. Düşmanın Saros'a çıkıp da Yarımada'daki Türk birliklerini boğması mümkün değildi. Trakya ve İstanbul'da iki Türk ordusu vardı. 300 bin kişi. Fahrettin Belen Çanakkale Seferi. Bu kısa ve özlü çalışma B.V. Karatay'ın Mehmetçik ve Anzaklar kitabının son bölümünde yer almaktadır. Sayfa 176 ve devamı. Liman Paşa'daki bu saplantı Suriye Savaşı sırasında da belirecek, Yıldırım Ordular Grubu cephesinin bir gün içinde yarılıp çökmesine yol açacaktır. Bir başka psikolojik zaafına da, irade donması, büyük çıkarma başladığı gün tanık olacağız. Eceabat'a dönüldü. Halis Sami Bey ile Mustafa Kemal paşaları yolcu eder etmez baş başa verdiler. Halis Sami Bey'in sinirleri bozulmuştu, elleri titriyordu, dokunulsa ağlayacak haldeydi. Liman Paşa da savunma düzenini korumak için tek sözcük bile etmeyen, üstelik beni susturan Esat Paşa da yarın düşman buralara çıkıp yerleşirse, on binlerce gencimiz şehit olursa hiç utanmayacaklar mı, tarihin yüzüne nasıl bakacaklar? Dipnot: Halis Sami Bey'in bu ifadesi 28 Eylül 1340 yani 1924 günlü Müdafaa-i Milliye Komisyonu Başkanlığı'na verdiği dilekçesinde belirttiği düşünceye ve kullandığı sözcüklere uygundur. Bu önemli belgeyi Doktor İsmet Görgülü'ye borçluyum. Halis Sami Bey hayli sözlenip sızlandıktan sonra sordu. Ne yapmamı tavsiye edersin? Bu dürüst, temiz, nazik adamın duyarlılığı Mustafa Kemal'in dikkatini çekmişti. Daha zor bir durumda kalınca nasıl dayanacaktı? Şefkat de ben tümenimin 9. tümenin emrine verilmesini istemiştim dedi. Bir çıkarma halinde birlikte hareket etmemiz gerekecek. Çünkü 35 kilometrelik bir kıyı sadece bir tümende tutulamaz, korunamaz, savunulamaz. Önerim uygun bulunmadı, beni ordu emrinde tuttular. Ama şükür ki Ece Abattal'ı koydular. Birbirimize yakınız, birlikteyiz. Gerekince yardımlaşırız. Burası ilk savunma için en az 2 tümen ister. Liman Paşa'nın anlayışı yüzünden çok zor günler yaşayacağımızı sanıyorum. Her durumda sakin olmalısın, itiraz hakkını da kullan. Dipnot: Mustafa Kemal Arıburnu raporu sayfa 12-15. Arıburnu kesimini çok önemli, riskli bir yer olarak gören Mustafa Kemal, çıkarmadan önce tümeninin Arıburnu kesimine kaydırılmasını istemiş, Liman Paşa kabul etmemiştir. Mustafa Kemal tümeninin hiç olmazsa Koca Çimentepe'ye yaklaştırılmasını önermiş, Liman Paşa bu öneriyi de reddetmiştir. Fahrettin Altay belleten, cilt 20, sayfa 80, sayfa 605. Bütün bunlar Liman Paşa'nın Gelibolu coğrafyasını ve düşmanın amacını hiç anlayamadığını gösteriyor. Birkaç gün sonra bir ordu emriyle 19. tümen 9. tümenden uzağa Maltepe Bigalı kesimine alınacaktı. Böylece iki tümen birbirinden uzaklaşmış oluyordu. Ama yardımlaşmaları sürecekti. Esat Paşa Eceabat dönüşü kurmaylarını toplamış, Liman Paşa'nın düşüncelerini anlatmış, unuttuğu yerleri birlikte gelen kurmay tamamlamıştı. Esat Paşa ordu komutanı aleyhinde konuşmaya izin vermediği için önünde tartışmadılar. Paşa'nın yanından çıkınca Fahrettin Altay'ın odasına üşüştüler. Kurmay olmayan subaylar da geldi, oda doldu. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Ayrıntılı savunma planında hepsinin emeği vardı. Hepsi o planla 18 Mart zaferi gibi bir güne sığacak çok büyük bir zafer kazanılacağına inanmaktaydı. Çünkü düşman karaya çıkamayacak, donanma gibi o da çekilip gidecekti. Savaş bir gün içinde bitecekti. Öfkeli sesler, bağırtılar, aşağılamalar giderek azalıp yatıştı. Fahrettin Bey son ümit olarak Ordu Kurmay Başkanı Kazım Bey'i aradı, durumu anlattı. Kazım Bey komutanın durumu başkomutanlığa bildirdiğini söyleyerek birkaç gün sabretmelerini tavsiye etti. Fahrettin Bey arkadaşlarına durumu özetledi. Liman Paşa'nın yöntemi eski, sırasında yararlı klasik bir yöntem. Ama Gelibolu'nun şartlarına uygun değil. Asıl kuvvetleri geride bulundurma kuralı derinliği ve genişliği olan alanlarda geçerlidir. Burada derinlik yok ki. Düşman Arıburnu'nda 8 kilometre, Seddülbahir'de 10 kilometre ilerleyebilse savaşı kazanır. Bir komutan her şeyden önce savaş alanını iyi okuyabilmeli. Coğrafyayı ordunun dostu, müttefiki yapabilmeli. Anlaşılıyor ki Liman Paşa'nın kurmaylığı zayıf. Başkomutanlığa yazmış. Orası ne diyecek onu bekleyelim. Dipnot: Fahrettin Altay, 10 yıl savaş ve sonrası, sayfa 84'ten yararlanarak. Birlikte olmakta teselli bulanlar istemeye istemeye dağıldılar. General Hamilton karargahını İskenderiye'de zengin bir otelde kurmuştu. Bir yandan plan çalışmalarını yönlendiriyor, bir yandan da toplanan rengarenk birlikleri denetliyordu. Çanakkale için yeni bir Türk ordusunun kurulduğunu, başına bir Alman general getirildiğini öğrenmişlerdi. Kim bu general? Bilinen biri değil. Özelliği? Bilinmeyen biri olması, gülüştüler. Hamilton bu generali çok şaşırtacağını düşünerek gülmeyi sürdürdü. Çünkü çok oyuncaklı bir plan hazırlatıyordu. Alman general ilk 24 saat ne olduğunu anlamayacak, birliklerini bir araya getirip karşı saldırıya geçiremeyecek, bu süre içinde Birleşik Ordu hedeflerine ulaşmış olacaktı. Mısır'da Çanakkale için 83 bin kişi birikmişti. 75 bini çıkarmaya katılacak, 8 bini yedekte bekleyecekti. 75 bin kişinin 60 bini savaşçıydı. İskenderiye ve Port Said limanlarında büyüklü küçüklü birçok gemi toplanıyordu. Bunlar tıka basa yiyecek, yem, su, silah, cephane, çadır, ilaç, zırhlı araba, motosiklet ve dekovil malzemesiyle doldurulmaktaydı. Yalnız askerleri taşımak için 84 gemi ayrılmıştı. İngiliz hazinesi Çanakkale için artık olukla para akıtmaya başlamıştı. 5. Ordu da son biçimini almaktaydı. Başkomutan sözünü tutmuş, 5. Ordu emrine 2 yeni tümen vermişti. 3. ve 5. tümenler. Liman Paşa 3. tümeni Çanakkale kesimine verecek, 5. tümeni Saros'a yerleştirecekti. Bütün birlikleri kendince düşmanın çıkarma yapma olasılığı olan yerlere göre 4 grupta topladı. 1. grup 5. ve 7. tümenler Saros ve Bolayır kesiminde. 2. grup 3. ve 11. tümenler Çanakkale yakasında. 3. grup 9. tümen Gelibolu güneyinde Arıburnu Kabatepe ile Seddülbahir. 4. grup 19. tümen Maltepe Bigalı arasında her yana gönderilmek üzere ordu emrinde yedek. Üçüncü grupta yalnız 9. tümen vardı. Geçitteki tabyaları örten bu en duyarlı bölgenin korunmasına yalnız bu tümen ayrılmıştı. Asıl büyük çıkarma da buraya yapılacaktı. Liman Paşa'nın savunma planına göre bu bölgenin 35 kilometre uzunluğundaki kıyılarını 9. tümen 3 taburla tutacaktı. Liman Paşa Saros'a ve Çanakkale kesimine daha önem veriyordu. Gruplar arasında 2 günlük yürüyüş mesafesi vardı. Gerektiğinde yardıma nasıl yetişeceklerdi? Dipnot. Gerektiğinde Saros ve Çanakkale kesimindeki birliklerin Gelibolu'nun güneyine ya da Gelibolu güneyindeki birliklerin Saros ya da Çanakkale kesimine taşınabilmesi için birçok önlem alınması gerekti. Bu konuda ciddi bir hazırlık yapılmamıştır. Birlikler bir yakadan ötekine çok zor ve çok geç geçebilirler. Yeni tümenlerle ordunun gücü 84 bin kişiye ulaşmıştı. Bunun 65 bini savaşçıydı. Çıkarma yapacak kuvvetten 5 bin kişi fazlaydı. Ordu komutanının bu 65 bin savaşçıyı doğru zamanda doğru yerde kullanması gerekiyordu. Kullanmazsa bu sayının bir anlamı olmayacaktı. 4 Nisan'da Enver Paşa'nın yanıtı geldi. Enver Paşa diyordu ki, "Düşmanın en çok Seddülbahir Yarımadası'nın köşesiyle, yani ucuyla, Kumkale'ye çıkarma yapmasını olası görüyorum. Düşman bu köşelere yerleşip tahkim ettikten sonra gemi ateşleri desteğindeki düşmanı oralardan çıkarmak çok güçtür. Bundan ötürü köşelerde bulunan kuvvetlerin çabucak takviye edilerek düşmanın yerleşmesine engel olmak düşüncesini uygun bulurum. Her bölgede olduğu gibi Anadolu yakasında da çıkarma sırasında düşmana taarruz edilmesi düşüncesindeyim." Enver Paşa düşmanın çıkarma yapacağı yerleri oldukça doğru tahmin etmekte, eski savunma anlayış ve düzenini tercih ettiğini açıklayarak Liman Paşa'yı uyarmaktaydı. Yanıtını şu nazik cümleyle bitirmişti. "Bunlar benim düşüncelerimden ibaret olup ordunun alacağı düzen elbette sizin yetkiniz içindedir." Dipnot Atase Çanakkale 1. sayfa 220. Çanakkale 2. Ekler bölümü Enver Paşa'nın yanıtının tamamı ve özgünü. Liman Paşa Enver Paşa'nın tahmin ve uyarısını dikkate almadı, nezaket tümcesini önemsedi. Yeni anlayış ve düzenle ilgili uygulamayı hızlandırdı. Geziyor uygulamaları şiddetle izleyip denetliyordu. Dipnot, Gelibolu dar bir alan, çıkarma yapan kuvvetlerin hedefleri çok yakın. Seddülbahir'de 7-8 kilometre, Arıburnu'nda daha az. Bunun içindir ki düşmanı hemen kıyıda karşılamak, durdurmak, imha etmek gerekiyor. Bu başarılamazsa gerideki kuvvetler yetişene kadar düşman hedefe ulaşabilir. Ulaşmamalarını Türk birlikleri kendilerini feda ederek sağlamışlardır. Liman Paşa yönteminin trajik yanı bu. Yeni düzenin aksaksız işleyebilmesi için pek çok hazırlık yapılması gerekti. Ama bunların çoğu yapılmayacak, geniş ve güvenli bir haberleşme ağı bile kurulmayacaktı. Yöntemin işlemesi için çıkarma yapılan yere yakın bütün kuvvetlerin hızla yetişmesi zorunluydu. Tarih Liman Paşa'nın kendi yönteminin bu zorunlu ilkesini çalıştırmadığına tanık olacaktı. Albay Halil Sami Bey tümenini yeni anlayışa göre yerleştirdi. Kabatepe'de bir tabur, yani 1000 kişi, Seddülbahir'de bir tabur, ikisinin arasındaki kıyıda da bir tabur bıraktı. Alayları ağır makineli tüfek birimlerini, bataryaları üzülerek gerilere çekti. Binlerce kişi kıyıdan uzakta Eceabat yakınındaki yeni ordugahlara taşındı. Açık gizli mevziler ile siperlerin çoğu boşalmış, ortalık ıssızlaşmış, makineli tüfek yuvaları körelmişti. Uzun kıyılarda birbirinden uzakta gözcü postaları ve küçük güvenlik birlikleri kalmıştı. Taşınma ve yerleşme işi bitince Halil Sami Bey 3. Kolordu Komutanlığı'na, ordu komutanlığına sunulmak üzere itiraz ve düşüncelerini ağırbaşlı bir yazıyla bildirdi. Eski anlayışın gerekçelerini uzun uzun anlatmadı. Çünkü o anlayışa dayalı planı hazırlayan zaten kolorduydu. Yeni anlayışın ve yöntemin sakıncalarını kesin bir dille belirtti. Kolorduya yolladı. Dipnot Atase Çanakkale 1. sayfa 223-225. Başhekim Nuri Bey habersizce gelmiş, evdekiler telaştan birbirlerine girmişlerdi. Başhekim şaşkınlıklarına tatlı tatlı güldü. "Ah hanımlar, bir gün uğrarım dememiş miydim? Uğradım işte. Haydi kendinize gelin de beni Orhan'ın yanına götürün." Anne götürdü. Başhekim Orhan'ı sıkı bir muayeneden geçirdi. Aletlerini çantasına kaldırırken, "Bu hanımlar sana bizden daha iyi bakmışlar," dedi. "Seni çok iyi buldum." Anneye döndü. "Bahçe var mı?"
"Evet, arkamız bahçe."
"Güzel, bahar geliyor. Hava iyice ısınınca bahçeye çıkarın. Temiz hava alsın, yürüdün. İyi yesin, birkaç kilo almış. Birkaç kilo daha alırsa bu da Seyit Onbaşı gibi 275 kilo kaldırabilir. Şakasına kendi güldü, kahvesini içip gitti. Anneler şükür namazına durdular. Dilber ağabeyinin odasına saldırdı. Paşekim Bey çıkarken sana iyi baktığımız için üçümüzü de kutladı. Bana ayrıca oğlum olsaydı seni gelin alırdım dedi. Sen iyileşiyorsun, Çanakkale'de zafer kazandık. Bahar geliyor ve kısmetim açıldı. Kaç olağanüstülük bir arada. Tepkisini görmek için de Orhan'a göz attı. Bu laubadiliğe kızmış mıydı? Yoksa hoş görmüş gülüyor muydu? Baktı bir şey anlamadı. Ağabeyi bir tuhaf olmuştu, donup kalmış mıydı ne? Orhan'ın kanı akmaz olmuştu. Çünkü bir gün Dilber'i isteyeceklerini şimdiye kadar hiç düşünmemişti. Söz kesilmesine, nişanlanmasına, gelin olmasına, evden gitmesine, bir başkasının olmasına nasıl katlanabilirdi? Ailenin ve Dilber'in beğeneceği biri çıkarsa ne yapardı? Bütün bunları yaşamadan önce iyileşmek, çabuk iyileşmek zorundaydı. Allah'ım, çok olduğumu biliyorum, affedersin. Ama bana yine yardım etmen şart. Bir an önce iyi et beni, lütfen. Fahrettin Altay Esat Paşa'nın odasına girdi, kapıyı kapadı. Kurmaylar karargah subayları işleri durdurup sessizlik içinde beklemeye başladılar. Kurmay başkanı komutanla Halil Sami Bey'in itiraz yazısını görüşecekti. Yarım saat sonra çıktı, yüzü ter içindeydi. Paşa önünde sert sert odasına yürüdü. Önce binbaşı Ohrili Kemal Bey cesaret etti yanına girmeye. Bir dakika sonra kapıya çıktı, gelin diye işaret etti. Odaya doluştular. Fahrettin Bey çok üzgündü. Komutan Halil Sami Bey'e hak veriyor, yeni yöntemin acı sonuçları olabileceğini kabul ediyor. Ama Mareşal'e itiraz edemem, edilmesine de aracı olamam, beni anlayın dedi. Sözün özü, Liman Paşa'nın yetersizliği, Esat Paşa'nın terbiyesi yüzünden canımız yanacak. Durum bu. Demek ki yalnız düşmanı değil, Liman Paşa'nın yöntemini de yenmemiz gerekiyor. Önümüz düşman, ardımız gaflet. Çok sıkı durmak zorundayız. Dipnot Fahrettin Altay, 10 yıl savaş ve sonrası, sayfa 84. Ordu komutanı Liman von Sanders'in strateji kudretinin azlığı ve kolordu komutanının da buna ses çıkarmaması yüzünden ilk savunma tedbirlerinin alınmasında hatalar meydana gelmiştir. Çanakkale'ye gidecek olan 3. Tümen Selimiye Kışlası'ndan karargah kadrosu, süvari bölüğü, sancakları, alayları, bağlı birlikleri, topçu bataryaları ve ağırlık kolları ile çıktı. 12 bin kişilik iyi yetişmiş, oldukça iyi donatılmış bir tümendi. Halkın hoşuna gidecek gösterişli bir düzen içinde Haydarpaşa'ya doğru yürüyüşe geçti. Asker dinç, şevkli, bakımlı ve istekliydi. Ceketlerin ikinci düğmelerine kırmızı iple bağlı meşin parçaları vardı. Bu meşinlerin üzerinde askerin künyesi ve şehit olursa bilgi verilecek adres yazılıydı. Neşe içinde marş söyleyerek ilerlediler. Annem beni yetiştirdi, bu ellere yolladı. Al sancağı teslim etti, Allah'a ısmarladı. Halk askerleri alkışlıyor, bazıları dua okuyup askerlerin üzerine üflüyor, bazıları arkalarından su döküyordu. Tümen 5 nakliye gemisine yerleşerek Çanakkale'ye hareket edecekti. Komutanları Albay Nikolay Şişmanca, kısa boylu, kırmızı yüzlü bir Almandı. Teğmen Faruk bu tümendeki bir arkadaşını uğurlamak için okuldan erken çıkmış Haydarpaşa'ya gelmişti. Gördüğü bir kalabalık yüreğini hoplattı. Yüzden fazla hanım rıhtımda yüzleri açık, başörtülerini enselerinde toplayıp uçlarını aşağı salmış, büyükçe armağan torbalarıyla duruyorlardı. Tümeni uğurlamaya gelmişlerdi. 3. tümen İstanbul'dan Çanakkale'ye yollanan ilk tümendi. Faruk bu bilinçli, yurtsever, cesur hanımların önünden bir sancağı selamlar gibi büyük bir saygıyla selam vererek geçti. Hanımlar da başlarını zarifçe eğerek bu yürekten selama karşılık verdiler. Yüzyılların imbiğinden geçmiş, taklit edilemez İstanbul zarifliğiydi bu. Bu zariflik kenar mahalle basitliğine, kadın bağnazlığına ve görgüsüzlüğe karşı varlığını titizlikle koruyordu. Bu çizgiye 400 yılda ulaşmıştı. Torbaların içinde sigara, tütün, sigara kağıdı, ağızlık, çakmak, mektup kağıdı, zarf, kalem, iğne, iplik, misvak, dipnot, bir çeşit diş fırçası gibi günlük hayata ilişkin küçük şeyler vardı. Hanımlar sırayla her takımın başındaki subaya takıma dağıtılmak üzere armağan torbasını veriyor ve Mehmetçikleri güzel sözlerle uğurluyorlardı. Yüzleri açık olduğu için hanımlara tepki gösteren bazı yobaz kadın ve erkekleri subaylar sertçe uzaklaştırdılar. Arkadaşı ayrılırken Faruk'a takıldı. ''İstanbul'da kalmakta haklısın. Bu güzelliklere birileri göz kulak olmalı. Sana hayırlı nöbetler dilerim.'' Bu şaka düşündükçe Faruk'un içine oturacaktı. Ertesi sabah Çanakkale'deki birliklerden birine atanması için dilekçe verdi. Okul komutanı okul da siper kadar kutsaldır dedi ama Faruk'u caydıramadı. Liman Paşa İstanbul'dan gelecek 3. tümen ile 11. tümene Çanakkale kesiminde bir kolordu olarak birleştirmeyi kararlaştırdı. Adı 15. kolordu olacaktı. Bu kolorduya komutan olarak çok güvendiği Alman Weber Paşa'nın atanmasını sağladı. Weber Paşa bir birlik yönetmiş, savaş görmüş bir asker değildi. Sadece iyi bir istihkamcıydı. Boğazı yetkisi olmadığı halde ticaret gemilerine kapatarak Osmanlı Devleti'ni zora sokan bir gayretkeş olarak tanınmaktaydı. Liman Paşa'nın bu konuda bir başka seçimi daha vardı ki duyan Türklerin tüylerini diken diken etmişti. Bu yeni kolordunun kurmay başkanlığı için genelkurmaydaki adı kalın kafa olan Türk düşmanı Yarbay von Tovena'yı uygun görmüştü. Kolordunun topçu ve istihkam komutanlıkları da Almanlara verildi.